Ayrım 37, sayfa 312. Drama Kavala Yolu. Yorgo'nun itleri bir fırsatını bulmuş, mübadil kafilesinin geçtiği sarp yolların tenha geçitlerinde tuzak kurmuştu. Kafilenin baştaki kanısını devirirlerse bütün kafilenin yolunu kesmiş olacaklardı. Eğer gece vakti kanı devrilir ve yol tıkanırsa, kafilenin ertesi sabah hareket edecek trene yetişmesi imkansızlaşacaktı. Dediklerini yaptılar. Bir büyük kaya yerinden oynatılarak tepeden aşağı itildi. İlk kanıya çarpan kaya yolu tıkadı. Bütün kafile durdu. Herkesi korkulu bir heyecan sardı. Karanlığın içinde kör gözlü bir sinek fener ışığında hiçbir şeyi görmek mümkün değildi. Hasan Hoca'ya ne yapacaklarını sordu. Hoca yolu görünce irkildi. Öndeki iki kanıyı feda etmeden gerideki büyük kayayı yerinden oynatmanın mümkün olmayacağını gördü. Devrilen kanıları gösterdi. Hemen bunları uçuruma yuvarlayın, hemen. Ceketini çıkardı, yanındakilere döndü. Halil'i bulun. Halil yanı başındaydı. Gürültüyü duyunca koşup gelmişti. Durumun beklediğinden daha kötü olduğunu görünce endişeye kapıldı. Sabah kalkacak trene yetişmedikleri takdirde başlarına gelecek felaketleri düşündü. Korkusunu gizlemek istedi. Kimseye bir şey hissettirmeyen sessizliğine gömüldü. Sadece Hasan Hoca'ya fısıldadı. Payandaya ihtiyacımız var hocam. Tekerlek toprağa saplanmış. Hasan Hoca elindekini Halil'e fırlattı. Vaktimiz yok, dingili kes. Hasan Hoca Sokrates'i andı. Hareket etmelerinden önce elindeki kutuyu Hasan Hoca'ya uzatmış ve bir tehlike ihtimalinin ağır yükünden söz etmişti. Bu avadanlıkları yanına al, belki ihtiyacınız olur. Halil'e fırlattığı testere bu hatıranın işe yarayan keyfiyle Sokrates'i getirip Hasan Hoca'nın karşısına oturtmuştu. Hasan Hoca Halil'in sesiyle kendine geldi. Kenara çekil hocam. Halil dingili kesilmiş kanıyı kenarından tuttu ve bütün gücüyle kaldırıp uçuruma fırlattı. Allah belanı versin Yorgo. İkinci kanıya yöneldi. Hasan Hoca'ya yanaştı. İşte buna payan da lazım hocam. Kafilenin erkekleri de gelmişlerdi. Birlikte kanıyı kaldırıp uçuruma fırlatacakları sırada Halil uzanıp bir şeyi kanıdan çıkardı, usulca bir kenara koydu. Sonra bütün gücünü kullanıp ikinci kanıyı da uçuruma yolladı. Yol açılmıştı. Her adımda yeni bir hüzün ve tehlike endişesiyle yol alıyorlardı. Kafiledeki herkesin zihninde tek hedef vardı. Bir an evvel tren istasyonuna ulaşmak ve onlar için beklediği söylenen trene binip kurtuluşa gitmek istiyorlardı. Sonbaharın ilk günlerinde rüzgar akılda kalan her hatırayı savurdu. Hasan Hoca Halil'e yanaştı. "Biliyor musun benim zihnimde bir Hızır var." Benim de zihnimde bir Hızır var. Hangi zorluğu yaşasam mutlaka bir çare buluyor. Ama sert ve hain bir tarafı da var. Her seferinde utandırıyor beni. Hasan Hoca, Halil'in sıkıntısını anlamıştı. Küçük bir yarayı deşerek, böylesine büyük ve kanayan noktaya getirmesinin tesellisi yoktu. Onu bir kaybın tesellisinde sakinleştirmek yerine, kendi yatağında büyütmeyi denemek istedi. Yanılıyorsun Halil. Sevmenin en güzel ama güç yanı sevmeye bir kalıp kazandırmaktır. Senin sıkıntın sevmenin eksikliği değil. Sevilmenin mahrumiyeti de değil. Seninki talihsizlik. Çare? Hasan Hoca köyün bütün geçmişini bilen bilge kişi tevazuu ile konuşuyordu. Köyün dertlerine aşina olan bir geçmişin kazandırdığı hürmet işe yaramamış, Yorgo'nun hain tabiatı her fırsatta boy vermişti. Onun kafasının koparılabileceğini düşünmüş ama mübadele hukukunun sert disiplinini kıracak gücü kendinde bulamamıştı. Bunu yumuşak lisanla atlatmak ve Halil'i teskin etmek istedi. Senin derdine çare değil, fırsat aranır. Çünkü muhatabın yok. Halil, Hasan Hoca'nın vermek istediği teselliyi bir yana bıraktı. Onu tanıdığı ilk günden beri sevilmesi, hürmet edilmesi zorunlu bir aile büyüğü gibi görüyor ve doğruların isabetine onun rehberliğinde ulaşacağına inanıyordu. Aralarında hiçbir benzer nokta yoktu. Hasan Hoca'nın zihninde izan, Halil'in dünyasında sadece içgüdü talihi vardı. Şimdi ne izan ne de insiyak vardı. Hasan Hoca'nın zihnindeki isabet arayışını bir türlü kavrayamadığı bu içgüdü, onu belki de bir ömür boyu talih kapısında beklemeye zorlayacaktı. Bu bekleyişin zahmetini yüklenmeye hazırdı. Bunun bir de kabadayı yanı vardı. Bunu Hasan Hoca'ya hissettirmek istedi. ''Ben ömür boyu fırsat kapısı bekleyecek adam değilim.'' Hasan Hoca şaşırdı. Bu kadarını beklemiyordu. Halil'i sakinleştirecek bir söz bulmaya çalışıyordu. Beceriksiz kaldı. Sadece bir ihtimal tarifi aradı. Aradığını bulamadı. Aklına gelen ilk teselliyi söyleyecekti. Hepsi bu kadardı. ''Beklemeyi öğrenmeliyiz Halil.'' Halil aklından geçeni söylemek istemedi. Susmakla Hasan Hoca'nın çaresizlik tarifindeki ayıp olmayan, o eğik boyunlu tevekküyle isyan eden cümlesini birkaç kez kendisine tekrarladı. Fırsatla vesilenin aslında farkı yoktur. İkisinde de irade başkasınındır ve insana haysiyetli talih kapısı açmaz. Karanlık gecenin en derin köşesine baktı. Gülmenin bütün lezzeti hücrelerine sinmişti. Kararının doğru olduğunu hissetti. Bunun paylaşılması gereken bir lezzeti vardı. O lezzeti ikiye böldü, birinci yarısını kendisine aldı. İkincisini avucunun içinden gökyüzüne üfledi. Bir dua huzuru duymuş gibi ellerini yüzüne sürdü. Sofia, bohçan bende. İstanbul. Otobüs garaja girdiğinde bekleyenler bir tentinin altına sığınmışlardı. Şiddetli yağmur sakinleşmiş, sadece çiseleyen sükunete kavuşmuştu. Nesibe Nusret Hanım son kez üstünü düzeltti. Otobüsten indi. Tenteye doğru hızlı adımlarla yürürken yolun yarısında bir el uzanarak elindeki bavulu aldı. ''Hoş geldiniz hanımefendi. Otomobil bekliyor. Doğru oraya gidelim.'' ''Hayır efendim. Biraz kapalı bir yerde konuşmak istediklerim var.'' Önce tentenin altına yürüdüler. Sonra küçük dinleme salonuna girdiler. Nesibe Nusret kendisini karşılamaya gelen kişiyi seyretti. Soracağı hususları bir an unuttu. Mehmet Nabi Bey karşısındaydı. ''Niye zahmet ettiniz efendim? Sizi çok yormuşlar.'' Mehmet Nabi Bey'in gözlerinin içi güldü. ''Sizin için her zahmeti seve seve yüklenirim efendim.'' Mehmet Nabi Bey, Nesibe Nusret'i karşılayacağı bütün sıkıntılar için şimdiden uyarmayı uygun bulmuştu. Dayanıklı olduğunu söyleyenler vardı. Ama kendi tecrübesinde bir Nesibe Nusret hatırası yaratmanın tesirlerini görmek istiyordu. Başınız sağ olsun hanımefendi. Siz yoldayken muhterem halanız hanımefendi hayata veda ettiler. Nesibe Nusret bu ihtimali düşünmüştü. Haberin tesiriyle sarsıldı. Ama çehresinde ızdıraplı insan izlenimi yaratacak hiçbir harekete fırsat vermedi. Siz sağ olun efendim, takdiri ilahi. İçi yanıyordu. Yaşayan tek akrabasını kaybetmişti. Öte yandan Şarköy Hastanesi'nde yatan gönül değerinin akıbetiyle yorgundu, korkuyordu. Yüzbaşı Bekir'in sırf kendisini yolculamak için otobüs garajına gelirken atıyla birlikte uçuruma düşmesinden kendisini sorumlu tutuyordu. Mehmet Nabi Bey'in sesiyle kendisine geldi. ''Hocalar devir işlemini tamamlamak için sizi bekliyorlar.'' Nesibe Nusret sarsıldı. Bir yağmur duasının beklenen bereketi gelmiş gibi serinlik hissediliyordu. Gökyüzünün rahmet pınarları üzerine boşalıyormuş gibi titredi. Halasının çocukken kendisine öğrettiği hayat disiplinini hatırladı ve kendine söz verdi. ''Haklısın sevgili hala, şer bitip hayır gelinceye kadar pes etmeyeceğim.'' Resmi. Vasilisi gece vardiyasını tamamlamış ve evine dönmüştü. Şafakları seviyordu. Eve döndüğünde Şerife'nin küçük Musa'yı besleyişini seyrediyor ve bir anne şefkatinin nasıl bu kadar aşikar bir huzur yarattığına şaşıyordu. Şerife tedirgindi. Komşuları gelmiş ve bu evin kendilerine satılması ısrarında bulunmuştu. Eğer birisi bu eve yeterince sahip çıkmazsa satılması işten değildi. Şerife içi dışı açık bir kadındı. Bu gelişmelerin içinde bir sinsilik hissediyor ve Vasilis'in evine eşyasına sahip çıkmasını istiyordu. Vasilis'i, bu ev senindir. Beni dinlemek istemiyorsan üzüm kızın hatırını say. Kimselere yedirme bu evi. Ne sen ne Musa. Sakın birbirinizin bileğini bırakmayın. Sen varsın ya başımızda Şerife. Kim el sürebilir ki? Dün gece birinci kafile yola çıktı. Haftaya ikinci kafile, öteki haftaya üçüncü kafile gönderilecekmiş. Ben üçüncü kafiledeymişim. Vasili durgunlaştı. İçindeki yangın dört yanından kucaklamış gibi yakıyordu. Aklından geçenlerin özünde Şerife'nin dediği doğrular vardı. Kendini ölçmüştü. Şerife'nin beklediği direnci kendinde göremiyordu. Gitme, bizimle kal. Şerife işittiklerinin manasız ve imkansız olduğunu nasıl anlatacağını kestiremiyordu. Vasilisi'yi bazı konularda yola getirmenin imkansızlığı karşısında şaşırıyor ve üstüne gitmeden kendi haline bırakıyordu. Bu kez öyle yapmadı. Üstüne gitti. Bunu devlet kararlaştırmış Vasilisi. Gitmemenin imkanı yok. Var. Şerife gerildi. Derin nefesler aldı, kendisini sakinleştirdi. Sesini yumuşattı ve meraklı heyecanlarla güçlendirmiş bir merakla sordu. Nasıl Vasilisi? Nasıl? Vasilisi kendisinden beklenmeyen bir sükunet ve ciddiyet içinde konuşuyordu. Şerife'nin merakını gidermek istedi. Saklarım seni. Sonra bu telaş biter. Sonra her şey yerli yerine oturur. Sonra ailemizin büyüğü olursun. Şerife Vasilisi'ye sarıldı. Yanağını öptü. Gözlerinin içine baktı. Derinlikler içinde bir ıslak şefkat bekliyordu. Şerife'nin sesindeki şefkat baskın çıktı. Seni hiç unutmam Vasilisi, hiç. Ama kalmam imkansız. Mümkün. Düşünsene, elinde iki Musa var. Birincisi üzüm kızın emaneti. Unutma, bu ismi sen verdin. İkincisi babası Musa. Vasilisi kararlıydı. Konuşmanın duygusal değerlerini kavramış olduğunu Şerife'ye hissettirmek istedi. Ayıp saymazsan eğer, ben de varım Şerife. Vasilisi haklıydı. Üzüm kızın emaneti uyuyordu. Küçük Musa'nın teninde bir şefkat bekleyişinin sabrı gizlenmişti. Kucağına aldı, bağrına bastı. Musa'yı hatırladı. Glafkos'un kolcularıyla nasıl savaştığını görmüş, heyecanlı mücadelenin içinde gururla endişenin karşılıklı hamlelerle nasıl üzerine geldiklerini seyretmişti. Vasilisi haklıydı. Bir yanda baba, diğer yanında oğul Musa, Şerife'ye bakıyorlardı. Bu bakışlarda bir gururlu sabır ve bir çaresiz yalvarış vardı. Artık rahat uyuyabileceği ihtimaller elinden alınmış gibi endişeleniyordu. En kötüsünü geride bıraktığını sandığı yerde neler olduğunu kestiremediği bir baskı omuzlarına basıyordu. Ah Vasili, bir mucizenin olacağını sanıyorsun. Bu mümkün değil ama bana bir düş verdin. Şarköy. Yüzbaşı İhsan Nesibe Nusret'in evine yerleşti. Zoe hiç kimseye hissettirmeden evin temizliğini yapmış, eksik gedik bırakılmış ne varsa hepsini giderip Yüzbaşı İhsan için adeta bir cennet köşesi döşemişti. Zoe kendisinin de gönderileceğinin kesinliği karşısında hiçbir dostunun yardımını istemeyecek kadar gururlu ve kararlıydı. Kimsenin fark etmeyeceği sessizlik ve gizlilik içinde eşyasını toplamış, gidiş emrinin geleceği günü beklemeye başlamıştı. Kısa günün tek ve derin tesirli tesellisi bu sabırlı bekleyişti. Bir tevekkül huzuru bağışlar gibi içine sindirmişti. Kapıda sesler duydu. Yüzbaşı İhsan'ın geldiğini düşündü. Heyecanlı ve telaşlı adımlarla sofayı geçip kapıyı açtı. Olduğu yerde kaldı. Kapının ölgün ışığı altında Eva ve Barba birbirlerini kucaklar gibi sarılmışlardı. Korku sanılan manzaranın derinliğinde fırsat kollayan umutlu bir bekleyişin bağdaş kurduğunu hissetti. Barba'yı kucakladı. Sonra Eva'ya sarıldı. İkisi de ağlıyordu. Zoe'nin içi titredi. Ziyaretçileri Yüzbaşı İhsan'ın evine misafir etmenin münasebetsizlik olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen sert bir cesaretle sordu. ''Ne işiniz var burada?'' ''Yüzbaşı İhsan'ı görmeye geldik.'' Zoe hissettiklerinin tesirini taşıyacak gücü zor buluyordu. Bu ziyaretin gerisinde insani değerleri hiçe sayan bir hükümet iradesinin sertliği vardı. Bunu hissetmiş ve yapabileceği hiçbir şeyin olmayışı karşısında utanmaya başlamıştı. Eva ve Barba'yı sakinleştirmeyi düşündü. ''Gelin, bana geçelim. Yüzbaşı gelince ziyaret edersiniz.'' Barba bilgiçlik taslayan garip bir tavır içindeydi. ''Zoe, niye bizi başından savıyorsun?'' Zoe yıkılır gibi oldu. Güldü. Uzun uzun her ikisini de seyretti. Bu uzun sessizlik içinde ikisi de sakin tavırlarla hiçbir şey söylemeden birbirlerine bakıyordu. Zoe sessizliğini bozdu. "Ben evime gideyim, siz içeri girin ve yüzbaşıyı bekleyin. Sizi görünce sevineceğine eminim." Barba teklifi başıyla onayladı. Eva'nın elinden tutup evin eşiğine çıktı. İçeri girip iki sandalye ile döndü. Geniş olanına Eva'yı oturttu. Sonra kendisi de yanına gelip oturdu. İkisinin de sesinde şefkatli bir özür dileği vardı. "Seni hiç kırmayı istemediğimizi biliyorsun. Bir felaketin eşiğindeyiz ve hepimizin hayatı birbirimizin elinde." Zoe başıyla onayladı. Sonra kendi evine geçti. Perdelerini kapamak isterken gözü yüzbaşının eşiğine takıldı. Barba ve Eva çocuk kadar saf ve sevinçli bir bekleyiş içindeydiler. Zoe yatak odasına gitti, kapıyı sıkıca örttü. Yatağına uzandı. Kaygısız bir karanlık içinde teselli bekliyordu. Hayallerinin gözünü bağladı. Karanlık içinde saf ve duru bir ışık hayaliyle cesaret aradı. Bulamayacağını anlayınca hıçkırdı. "Çaresiz olan kim Tanrım? Ben mi, sen mi?" Bazen şefkatli sandığımız bakışlar hayatımızın en büyük laneti olabilir. İkisini de kendimize yakıştıramayız. Çünkü ne şefkati ne laneti hazmedecek cesaretimiz vardır. Tabiat sevgisiz büyümüştür ama seven bir manzarayla etkili olur. Şefkat fazla inandırıcı olmayan tebessümlerle çevresini etkiler. Lanet de öyle. O da korkutmaz. Burada tesirli olmasını fark ettiğimiz nitelik sevgidir. Daha doğrusu sevgi eksikliğinin ayıplanmasıdır. Drama Kavala Yolu. Hasan Hoca kafile sorumlularını topladı. Son molanın bitmesine birkaç dakika kalmıştı. Önlerindeki Yayvan Tepe'yi aşınca Kavala görünecekti. Özel bir tren hazırlanmıştı. Yolcularını aldıktan sonra yola çıkacak ve hiçbir istasyonda durmaksızın son istasyona ulaşacaktı. Güzergah belliydi. Kavala, İskeç'e, Gümülcine ve Dede Ağaç'a gidilecek. Oradan karayolu sevkiyatıyla ilk kafile Malkara, Şarköy ve Mürefte'ye yerleştirilecekti. Anlaşmaya göre yolcular sınıra kadar trenden inmeyeceklerdi. Hasan Hoca kimlerin hangi görevleri yerine getireceğinin son açıklamalarını yaptı. Menzil yaklaşınca yolcunun sabrı tükenir. Herkes barut fıçısına döner. Kırılmadan varmamız gerekiyor. Halil bütün dikkatiyle Hasan Hoca'yı dinliyordu. Söyledikleri etkiliydi ama teselli edecek hiçbir ifade yoktu. Hasan Hoca'nın bilerek bu konuyu uzak tutmasına bir anlam veremiyordu. "Bizi nasıl karşılayacaklar, bir fikriniz var mı?" Doğrusu Hasan Hoca'nın bir fikri yoktu. Aksine içini kemiren endişeleri vardı. Ne olduğu bilinmeyen ve kestirilemeyen bir yığın endişesi vardı. Halil'in zihninde ise iki yılan çöreklenmişti. Birincisi Sofia'nın hasreti, ikincisi annesinin sorunuydu. Annesi şöyle etraflıca konuşabilecek kadar Türkçe bilmiyordu. Gidecekleri yerde nasıl anlaşacaktı? Dilini bilmedikleri bir kentin içinde ayakta kalmaya nasıl dayanacaklar, nasıl çalışacaklardı? Hasan Hoca, Halil'in duygularının derinliğindeki sıkıntıyı kestirmişti. Onu teselli edecek birkaç şey söylemeyi gerekli gördü. İnsanın ana yurdu doğduğu, büyüdüğü yerdir. Bahçesinde suladığın çiçekler, komşu eriklerini çaldığın heyecanla sabırsızlık, hatta sıkıştığında ağaç dibine işediğin arsalar. Hepsinin vatan dediğin toprağın hayatına sinmiş değerleri vardır. Halil, Hasan Hoca'nın konuşmasından cesaret aldı. Ürkmüyor musun? Buralara alışmaya bakın. Artık bizim için başka vatan yok. Havasını suyunu sevmen gerekmez. Çalış, ekmeğini çıkar. Göreceksin, bu ıssız ve yabancı toprağın her yerinde, hatta her şeyinde bir hatıran olacak. İşte o zaman yeni bir ana yurdun var demektir. Halil, tesellisi zor bulunur bir derdin yükünü omuzlarından atacak olgunlukta değildi. Yorgun'un bu sözleri kulaklarında çınlıyordu. Söyledikleri belki küfür kadar ağırdı ama bir gerçeğin payını da taşıyordu. Önce bir kahkaha patlatmış, sonra da zehrini kusmuştu. Doğmadığın, büyümediğin bir toprakta hiçsin demektir. Unutma, vatan denince aklına bu topraklar gelecek. Yalnız senin değil, 7 ceddinin ve 3 dölünün ruhunda bir vatan özlemi kıvranacak. Yorga galiba haklı be hocam. Hasan Hoca derinine inmeden sıkıntıyı savuşturmanın tesiri olmadığını biliyordu. Yine de bir teselli vermek istedi. Yurdundan kovulmuş insanların nefretleri de yorgundur. Bunu sakın aklından çıkarma. Halil şaşırdı. Hasan Hoca doğruyu en yumuşak tabiatıyla söylüyor, sonra ruh derinliğini teselli edecek bir vesileyle gönül alıyordu. Avucunu Halil'e uzattı. Talihin başlıyor, bak. Omuzuna bir uğur böceği konmuştu. Halil uzatılan uğur böceğini aldı, küçük bir dokunuşla öptü. Omuzuna yerleştirdi. Kim bilir, belki dediğin gibi talih getirir hocam. Halil hala ürkekti. Teselli bulacak bir derin sabır ve bekleyiş terbiyesinden de geçmemişti. Hasan Hoca bu kararsız tavrın sabrında beklediği tesellinin bulunmadığını biliyordu. Halil'in ruhunda bir serin silkeleme yaratmak istedi. Uğur böceği dediğin bir haber sevincidir. Bazen de içindeki hevesin kursağını yarıp dışarıya fırlamasıdır. Her türünde uğur böceği insanı sevgiyle sarar. En önemli özelliği hiç yere düşmez. Hırslanıp fırlatsan bile tam düşeceği sırada kanatları açılır ve uçup gider. Sonra acaba düşeceği yerde bir şey mi vardı merakıyla gidip bakar. Ayağa kalktı, gür sesiyle bağırdı. Bu aslında Halil'in göreviydi. Haydi bakalım, yola çıkıyoruz. Ayrım sonu, sayfa 320.